Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden merhabalar. Bir Alim Bir Eser programımızda, Erkam Radyomuzda huzurlarınızdayız. Allah nasip etti bu haftada sizlere seslenebilme imkanını bize bahşetti. Şükürden aciziz aziz dostlar. Efendim, en son yaptığımız programlarda huzurunuza İbrahim Şahidi Hazretleri'nin Gülşen-i Tevhid eserinden bazı efendim beyitleri, Mesnevi'den seçme olan beyitleri arz etmekle gelmiş idik, huzurunuzda bulunmuş idik. Ve bugün de bu çizgiyi sürdüreceğiz. Mesnevi-i Şerif'ten efendim seçkiler bendeniz size sunacağım. Dilimin döndüğünce de bazı hususları vurgulamaya, söylemeye gayret edeceğim. Biliyorsunuz bu eser Mesnevi'den seçilmiş. Tabii kendi zevkine göre, kendi efendim hissiyatına göre İbrahim Şahidi'nin seçtiği beyitlerden müteşekkil ve bunlara düştüğü şerhler var tabii. Bu şerhler daha çok efendim bir malumat türünden değil, gönül şerhi diyebiliriz. Yani bazı ansiklopedik bilgi vermek kabilinden değildir, gönül şerhidir. Gönle düşen katreler mesabesindedir diyebiliriz, irfan lisanını kullanacak olursak. Şimdi burada hemen dikkatimi çekiveren, birçoğunu tabii işaretlemişim, bendeniz bunları tekrar tekrar dönüp dönüp gençlik yıllarımdan beri okurum. En efendim sıkıntılı zamanlarımda bana birer kandil olmuştur pek çoğu, elimden tutmuştur. O bakımdan iç dünyamda hususi bir yeri vardır. Bunu da şahsi bir efendim hal olarak sizinle paylaşmayı istedim. Şimdi diyor ki efendim kitapta 116. beyit. Ey birader, tu hemen endişe-i ma bakitu istihanu rişe-i. Okuyabildiğim kadarıyla. Yani diyor ki, kardeş sen ancak fikirden ibaretsin. Endişe. Efendim Farsça'da endişe kaygı anlamına gelmez, fikirdir. Ondan sonra insanın tefekkürdeki yoğunlaşmasıdır endişe. Tabii endişe aynı zamanda bir arayışı da içerisinde barındırır. Yani o kaygının da bir parça bulunması, mananın içine sızmış olması boşuna değildir. Evet, kardeş sen ancak fikirden ibaretsin. Yoksa geri kalan bir yığın kemik ve damardır. Ma bakî, yani bakiye kalan diyor, ancak istihan ve rişe. Yani sadece kemik ve damardan ibarettir. Yoksa senden geriye kalan diyor. Yani senin aslın, faslın, esasın aslında fikirdir. Bunu bilmen lazım diyor. Şimdi bunu niye bilmek durumundayız? Efendim, Albert Camus diye bir yazar vardır efendim. Yakın zamanımızda, geçmiş yakın zamanda Albert Camus'un gövde çağı dediği bir çağda yaşıyoruz. Gövde çağı. Yani insanların kendilerini gövdeleriyle tanımladığı, gövdeye tapındığı, gövdenin hazlarına adadığı, gövdenin hazlarını tatmin için yaşadığı, maalesef böyle bir gövde asrında, beden asrında yaşıyoruz. İnsanlar daha çok ruhlarını, akıllarını, kalplerini, manevi cevherlerini ve bunların asıl gıdası olan, bunların fonksiyonunun temenni teşkil eden, ondan sonra fikir yönünde bir eğilim göstermiyorlar. Yeni nesillerde de bunu görüyoruz. Yani daha çok zevkçilik, hedonizm, hazcılık diyebileceğimiz eğilimleri fazlasıyla görüyoruz. Halbuki beden toprağa bırakılacaktır. Bedeni ne kadar beslerseniz besleyin, ne kadar dikkatli bakarsanız bakın, ne kadar itina ile üzerinde durursanız durun, envai çeşit uygulamayı yapın, kürlerden çıkmayın, bakım evlerine koşun, fitness salonlarını doldurun, ne yaparsanız yapın, bu bedeni toprağa vereceksiniz. Bu kaçar bir şey değildi, bunun kaçarı yok efendim. Ha, öyleyse ne kalıyor geriye? Bu beden içinde mühim bir misafiri ağırlıyor. Bu mühim misafir ruh padişahıdır. Ruh padişahının çok önemli askeri de efendim akıldır, veziri diyelim. Bu vezir adeta onun kolu, kanadı, gözü, kulağıdır ve onun için iş görür. Dolayısıyla insan bütün bedeniyle, gözüyle, dünya gözüyle gördüklerini bu vezir tarafından işler ve ruha iletir. Ruha bunları ya güzel bir surette iletir, tabii güzel görmeyle bağlantılıdır, ya da kötü duygulara sebebiyet verecek, içerideki kötü hissiyatı uyandıracak şekilde bir aktarım da, bir nakil de söz konusu olabilir. Ama bilelim ki insanın özü, insan denilen bu kamışın özü, nalelerinin, inlemelerinin özü fikirden ibarettir. O yüzden Hazreti Mevlana'nın "Ey birader utu heman endişeyi" ifadesini efendim iyi hatırlamamız lazım. Sen endişeden, yani fikirden ibaretsin dediğini bir daha düşünmemiz lazım. Fikrin güzel ve latif olursa, diyor İbrahim Şahidi, fikrin güzel ve latif olursa, incelikli, letafetin bir özelliği de ışık gibi her yere sızabilmesi, sirayet edebilmesidir aziz dostlar. Letafet odur. En ince kılcal damarlara, en girilmeyecek hassas noktalara nüfuz edebilmesidir letafet. Fikrin güzel ve latif olursa Hak katında aziz ve şerif olursun. Rabbinin katında aziz olursun. Yani eşrefi mahlukat olmak ve böyle dünyaya gelmek yetmez. Senin fikrinle tekrar aziz olup o şerefiyeti ne yapman lazım? Elde etmen, tahsil etmen lazım. Şerefli dünyaya geliyorsun ama dünyadan şerefli gidiyor musun? Bunu çok iyi sormamız lazım. Her gelen dünyaya eşrefi mahlukat olarak doğar ama eşrefi mahlukat olarak gider mi acaba? Evet. Hak katında ancak böylece fikrinin güzel ve latif oluşuyla aziz ve şerif olursun, şerefli olursun. Fikrin kötü ve çirkin olursa merdud, reddedilmiş, tard edilmiş ve Hak'tan uzak kalırsın. Allah'tan uzaklaşırsın. Allah'ın efendim merhametinden, ikramatından, has dairesinden uzaklaşırsın, uzakta yaşarsın. Müminlerin gönülleri temiz olduğu için meskenleri cennet bahçeleri oldu. Ha, demek ki bir insan fikirle gönül bahçesini, düşünce bahçesini temizlerse, işte böylesine temizlenmiş bir gönül ve fikir bahçesi çok güzel bir bahçede ağırlanmayı hak eder. Cennet. Evet, bahçede ağırlanmayı hak eder. Ama sen İnsanlığı ateşe verecek, bütün alemi ateşe verecek, kendini de mahvedecek kötü fikirlerin kaynaştığı bir meşher, bir mahşer isen, senin dünyan bir kumkuma ise, bir cadı kazanıysa, içinden kötülükler akıyorsa, ziftler, katranlar akıyorsa, seni ancak ateş paklar dostum. Seni ancak ateş paklar, dolayısıyla sen ateşin yarağını olabilirsin ve bunu hak edersin. Bu da nar-ı cehennem. Evet. Müminlerin gönülleri temiz olduğu için meskenleri cennet bahçeleri oldu. Kafirlerin, hakikatin üzerine örtenlerin, reddedenlerin gönülleri kirli olduğu için, içlerini, küplerinin içini ziftle doldurdukları için yerleri ateş oldu. Cenab-ı Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dininde olanlar ne güzel bir saadet ve ne güzel bir devlet şerefine erdiler. Hazreti Peygamber'in bize orijinal haliyle getirdiği din aslında bizim fikrimizi, gönlümüzü temizlemeyi, saf ve pak eylemeyi ortaya koyuyor. Ama maalesef biz katıştırmışız. İşte o Cenab-ı Mustafa'nın getirdiği saf dine ne ilaveler yapmışız, onda ne gibi tahribatlar yapmışız, şapla şekeri nasıl birbirine karıştırmışız. O yüzden de zikirlerimiz, fikirlerimiz nasıl bu kadar müşevveş, nasıl bu kadar karmaşık, bunu bir daha düşünmemiz lazım. Namazda dahi aklımızdan nasıl 10.000 tane şeytani fikir geçtiğini, nasıl böyle vesveseler, evhamlar ve hatarat içinde kaldığımızı bir daha düşünmemiz lazım. Bunların bizde yer etmesinin sebebi nedir? Acaba nasıl bir münasebet kuruyoruz ki varlıkla, hayatla, kainatla ve dinle? Bunlar bizim gönül alemimizi temiz ve pak kılmaya yetmiyor diye düşünmemiz lazım. Evet, dolayısıyla kardeş, sen ancak fikirden ibaretsin, yoksa geri kalan bir yığın kemik ve damarsın. İnsan geçici olana hizmet etmemelidir. Geçici olan heyulanın ve hayalin peşinden koşmamalıdır. Kalıcı olana, baki olana sarılmalı ve kendi kurtuluşunu temin edecek olanın peşinden gitmelidir. Akıllılık budur yahu. Yani aklın varsa bunun peşinden gitmelisin diye de adeta bize gizli bir öğütte bulunuyor Hazreti Mevlana İbrahim Şahidi. Şimdi bir şey daha, bu da bugünün insanına çok denk düşüyor. Günümüz insanı biliyorsunuz maişet derdiyle hayatını mahvediyor. Çünkü maişet günümüzde geçim bir derde dönüşmüş. Neden? İhtiyaçlar artmış. İhtiyaçlar 3, 4, 5 iken temel ihtiyaç, havaici asliye dediğimiz 500'e 5000'e çıkınca ihtiyaç bitmiyor ki. Maişet geçimde bir derde dönüşüyor. Çok çalışmak zorundasın. Daha fazla, daha fazla, daha fazla oldun sen bir çalışma varlığı. Şimdi bununla ilgili çok ilginç bir beyt-i şerif var. Diyor ki, efendim okumaya çalışayım. Meraklısı için de orijinalini aktarmaya çalışıyorum. Ber dili hod kemnih endişe imaş, eyş kemnayet tü ber dergah baş, diyor Hazreti Mevlana. Ne demek? Maişet düşüncesiyle gönlünü üzme, kalbini, gönlünü eziyetle üzme, mahvetme. Sen Allah'ın kapısına sığın, dergah-ı ilahiyenin kapısını çal. Maişetine, geçimine sebep olan rızkın eksilmez. Eksilmez, bunu bil. Çünkü rızık tayin edilmiştir. Sadece iste ama orada tayin edilen rızkın aslında asli, yani temel rızık olduğunu, ana ihtiyaçlara tekabül eden rızık olduğunu, keyfi ihtiyaçlarına tekabül eden rızkın kefaletinin olmadığını bilesin. Keyfi ihtiyaçlar neler? Efendim ben çok lüks bir araba almak istiyorum. Bu rızık değil efendim. İhtiyacını giderebilecek olur. Ben şöyle şöyle 20 çeşit bir sofrada yemek yemek istiyorum. Böyle bir rızka kefalet yoktur. Havaici asliye, temel ihtiyaçlar ve asli rızık. Bir asli rızık, bir de suni rızık vardır. Yani ikincil rızık, öyle diyelim. Ben kendim formülüze etmeye çalışıyorum. Asli rızka Rabbimiz kefaletini bize söylemiştir. Vekil ve kefil olduğunu. Ama bizim kendi hevamızdan, hevesatımızdan, isteklerimizden, bitip tükenmeyen arzularımızdan kaynaklanan keyfi ihtiyaçlara Rabbimizin kefil olması diye bir şey söz konusu değildir. Bu bizim köleliğimiz ve mahkumiyetimizdir. Maişet düşüncesiyle, geçim düşüncesiyle gönlünü üzme. Sen Allah'ın kapısına sığın, maişetine, geçimine medar olan, sebep olan rızkın eksilmez diyor. Ne demek? Kulun iş ve gücü, vazifesi hizmettir. Ha neye hizmet? Şirkete hizmet, dünyaya hizmet. O gelip geçici şeylere, hevesine hizmet, bedenine hizmet. İnsanların gelip geçici sahte suni arzularına hizmet değil efendim. Allah'a hizmet, hakka hizmet, hakikate hizmet, doğruya hizmet ve ubudiyete hizmet, varlığın kalıcı yanlarına hizmet. Hizmet kavramımızı gözden geçirmemiz lazım. Bu hizmet kavramı o kadar çok istismara maruz kalmış bir kavramdır ki. Ulu orta kullanılmıştır. Maalesef çok farklı dünyevi taraflara çekilmiş, dinle dünyanın karışık gibi gözüktüğü noktalara çekilmiş ve suistimal edilmiştir. Hizmet nedir? Allah'a hadim olmaktır. Hizmet. Efendim Allah'ın dinine hizmetkar olmaktır. Dinle menfaati birbirine karıştırmamaktır. Dini hiçbir şeyin hizmetine alet etmemektir. Hizmeti saf ve pak tutmamız lazımdır. Evet. Şimdi kulun işi ve gücü, vazifesi hizmettir. Efendi, zaten bendesine nimetini ihsan eder. Burgun bir daha toparlıyorum. Efendi, zaten bendesine, yani mahiyetinde bulunan hizmetkarına nimetini ihsan eder. Efendinin şanındandır bu, değil mi? Bizim de yegane efendimiz, efendilerin efendisi Hazreti Allah'tır. Onun bir hizmetkarı da Hazreti Peygamber'dir. Biz de ona Allah'ın, Rabbimizin hürmetine efendim Habibullah dediği için Efendimiz diyoruz. Yoksa mecazi anlamdadır. Asli anlamda değil. Evet, bizim tek Efendimiz vardır. Kendisine ubudiyetle mükellef olduğumuz Rabbimizdir. O da rahmeten lil alemindir. Efendim bütün alemlerin Rabbidir, Rabbul alemindir. Evet, kulun işi ve gücü, vazifesi hizmettir. Efendi zaten kendi hizmetinde, memuriyetinde bulunanın nimetini ihsan eder. Sen kullukta atak ol. İhale kapmakta değil, film fırıldak çevirmekte değil, menfaat kapmakta değil, onun bunun gözüne girmekte değil, fotoğraf çektirirken en önde görünmekte değil. Sen ubudiyette çevik ol, atılgan ol, çalışkan ol ve sonunda bundan sonra da tevekkül et. Tevekkül çeviklikten sonra gelir. Tevekkülü çeviklikle beraber ve ondan sonra anlamazsak tevekkül tembelliğe inkılap eder, dönüşür. Tevekkülün adını bu sefer tembelliğin adını tevekkül koyarız ve oradan da ancak hımbıllık, mıymıntılık, efendim durağanlık, eylemsizlik ve atalet çıkar. Hak sana rızkını verir. Sen yeter ki kullukta çevik ol. Rızık hiç ummadığın yerden gelir. Ve rızık efendim keyfiyetsizdir, niteliksizdir. Hiç ummadığın yerden gelir. Allah sana kapılarını açıverir. Yeter ki sen o kulluktaki çevikliğini sürdür, devam ettir. Kastın, niyazın, niyetin, temel arzun bu olsun. Evet, rızkın bir özelliği de efendim hesapsızca gelmesi, ansızın gelmesi, bilinmeyen bir noktadan gelmesi, gaibane. Bir diğer hususu da zeka ile doğru orantılı olmamasıdır. Yani çok zeki insanlar çok fazla rızık kazanır. Hayır, çok fazla para kazanabilir. O rızık olmayabilir. Yani çok yemek yemek rızık değildir. Çok iyi evlerde oturmak, çok iyi imkanlara sahip olmak rızık değildir. Bir şeyin rızık olabilmesi için onun o insanda özel bir hale tekabül etmesi gerekir. Yani Allah'ın rızası yönünde, afiyet olacak şekilde, huzura dönecek şekilde, saadete vesile olacak şekilde o insana gelmesi lazımdır. Yani çok para gelir, huzura, saadete vesile olmaz. Bu rızık değildir. Bu öylesine gelip geçen, belki o çok gelen parada başkalarının rızıkları vardır. Yani senin üzerinden ikram ediliyor, veriliyordur. Sana çok geliyor, sen de götürüyorsun, ister istemez birilerine dağıtıyorsun. Sen bir orada santral görevi görüyorsun, dağıtıcısın. Tevziat memuru, dağıtım memurusun. Öyle bakılabilir. Evet, rızık olabilmesi için kişinin ubudiyetine yönelik olarak mal olması lazımdır. Huzura, saadete, saadet-i dareyine yönelik kapılar, pencereler açması lazımdır. Ve insanda helal bir noktaya, helal, hak bir noktaya temas etmesi, oraya doğru meyil oluşturması lazımdır. Bir de şu var, rızık ikidir. Yani maddi rızık, manevi rızık. Manevi olarak da rızık ihtiyacı söz konusudur. Aklın, kalbin, manevi azaların, efendim insandaki latifelerin, bunların da gıdaya ihtiyacı vardır. Maişete ihtiyacı vardır. Bunlar da ilim ve fikirle, halle, tefekkürle ve ibadetle verilir. Bu rızıktan mahrum olduğun zaman sadece maddi rızkın gelmesi de kifayet etmeyebilir. Yani manevi rızıkla doymayan akıl, gönül, insanın manevi cevheri sadece maddi yönümüzün doyurulmasıyla bu rızka muhatap olmamızla mutmain olucu değildir. Evet, kulun işi gücü, vazifesi hizmettir. Efendi zaten memurunu gözetir, ihsan eder. Sen kullukta çevik ol, çalış ve tevekkül et. Hak sana rızkını verir, tevekküllü sıdk ile et. Mana ehli ol, laf ehli değil. Laf üretme, hal üret. Allah'a gönülden, candan tevekkül et. Lafla değil, taklit ve riyayla değil. Mümin odur ki muhakkik olur, tahkik ehli olur. Kılı kırk yarar, inceler, delillendirir, dayandırır. Gözünü kapatıp körü körüne inanmaz. Körü körüne inanç, efendim koca karıda makbuldür. Ama senin zihnin bu kadar kavramla, bilimle, ilimle, fenle, dünyanın dünyevi akımlarıyla, anlayışlarıyla dop doluyken, senin efendim koca karı imanından bahsetmen laf olur. Laf olur, bunun bir karşılığı yoktur. Tahkike ihtiyaç olduğunu daha önce söylemiştim. Mümin odur ki imanını tahkikle derinleştirir, anlamlandırır, sağlam yere bağlar. Dinin işaretlerini, sembollerini, mecazlarını inceleyen de odur. Yani din sadece zahirden, görünen taraflardan ibaret değil, dinin, kelamın, vahyin, hitabın bir de işari tarafları var, remizleri var, sembolik tarafları var, mecazi tarafı var. Efendim Kur'an'ı sadece bir metin, bir belge gibi okuduğunuzda, sadece bir hukuk gibi kitabı gibi okuduğunuzda kupkuru, tam takır, kuru bakır bir hale getirebilirsiniz. Kur'an'ın içinde ne zenginlikler var, ne kadar derinlikler var, ne remizler var, ne işaretler var. Efendim daha önce de söylemiştim. Hazreti Musa'nın 7 beyzası. Şimdi bunu remiz ve işaretle bugüne yönelik de anlamazsanız bembeyaz bir el varmış, koynuna sokuyormuş filan. Böyle anlarsınız. Bu kafadan ne olur? Bu kafa ancak hastalık üretir, indirgemecilik üretir, ondan sonra damgalama üretir, tekfir üretir ve dini okyanus mesabesinde olan dini alır bir bardağa hapsetmeye çalışır. Böyle bir zihniyet ortaya çıkar. Buna da biz ham softa kaba yobaz diyoruz. Ve dinin en çok çektiği insan tiplerinden biri de budur. Kaba yobaz ham softa. Rahmetli Necip Fazıl'ın çok güzel efendim üstadın benzetmesiyle. Evet, bundan uzak durmak lazımdır. Bundan aslandan, kaplandan, vahşi kurtlardan kaçar gibi kaçmak lazımdır efendim. Evet. Şimdi ikinci devamındaki beyit bununla bağlantılı. Onu da paylaşalım. Ondan sonra birbirini tamamlasınlar. Şimdi diyor ki Hazreti Mevlana. Ez muhakkik ta mukallid fark hast. Kin çu Davud est van diger sadast. Yani muhakkik kimse ile mukallit kimse arasında farklar vardır. Muhakkik ile mukallit arasında. Muhakkik Davud gibidir. Mukallit dağdan akseden seda gibidir. Şimdi dini tahkiki ele alanla taklidi ele alan arasında fark var. Muhakkik Davud gibidir. Sadası kendindendir. Orijinaldir. Tesir eder. Hoştur. Derinliklidir. Avazesini aleme saldığı zaman bütün alem ihtizaza gelir, titrer. Ama öbürü dağ gibidir. Bir başkasının yankısını kuru bir şekilde yansıtır. Bir de böyle mübalağalı yansıtır. Bir hoca efendiyi dinlemiştir. Ondan yarım yamalak böyle yalap şalap bir şeyler duymuştur. Onun mübalağalı, abartılı, haldır huldur orada burada bir fanatik edasıyla o kadar abartılı bir şekilde savunur ki ortaya bir holigan çıkar. Evet. Yani niye? Çünkü kulak mollası diyoruz biz buna. Kulak mollaları. Tabii onlar eskiden kulak mollalığının da bir itibarı vardı. Yani sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde dinleyerek hakikaten ciddi ilim sahibi olan insanlar vardı. Ama şimdi tabii insanlar artık bunu çok daha ucuz, çok daha seviyesiz bir duruma getirdikleri için kulak mollası bile demek fazla gelir yani. Ancak bunlara Hazreti Mevlana'nın benzetmesiyle dağdan akseden kuru sada diyebiliriz. Taklidi olan iman özü olmayan kabuktur, kışırdır, kabuk. Özü yok. Cansız tendir. Yani morgdaki ceset. Taklidi olan iman. Bir Allah var. Diyorsun tamam ama Allah'ın mülkünü her şeye yağmalatıyorsun. Efendim Allah'ın mülkünü sebeplere veriyorsun, insanlara veriyorsun, olaylara veriyorsun, tesadüflere veriyorsun. Tam bir dünya perest, dünyevi insan gibi düşünüyorsun. Sözlerin tamamen küfri, bakışın, düşüncen, yaklaşımın küfri. Bir müminin efendim düşünce tarzının derinliklerini kendinde göstermiyorsun. Davranışların bedevi, kaba, hoyrat, anla, çirkin. Bu işte taklidi iman. Bir Allah var, tamam Allah var. Ha, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin ifadesini bir daha hatırlatıyorum. Diyor ki, Allah'ın varlığını bilmek, onu tanımanın gayrıdır. Bakın muazzam bir ifade. Allah'ın varlığını bilmek, ya bir Allah var demek onu tanıdığın anlamına gelmiyor. Onu tanımanın gayrıdır. Şimdi, taklidi olan iman özsüz kabuktur. Cansız tendir. Muhakkik bal dolu tulum gibidir. Yani dini tahkik eden, hakkı hakikati yerinde izleyen, gözleyen, kainat kitabıyla, insan kitabıyla, olaylar kitabıyla vahiy kitabını beraber okuyan, bunları birbiriyle irtibatlandıran, bunları birbirini şerh eden aynalar gösteren, derinleştiren aynalar gibi kullanan, birini diğerinin tefsiri haline getiren muhakkik bal ile dolu efendim tulum gibidir. Mukallit hile havasıyla dolu tulumdur. Bakın taklitte kalan bir insan hileden, hurdadan, ayak oyunundan, numaradan ne yapamaz? Kendini kurtaramaz. O yüzden mesela bu insan ticarette hile hurda yapar. Dini çünkü taklidi. Sadece kulak, sadece zahirde, görüntüde. Siyasette dalavere, dümen, üç kağıt haddi aşar. Hangi alana koyarsanız koyun, orada ister istemez hile hurda kendisini gösterir. Mukallit hile havasıyla dolu tulumdur. İmanının hiç itibarı yoktur. İbrahim Şahidi söylüyor. Çünkü o kötü mayalı münafık mal ve canını kurtarmak için iman etmiştir. Yani bir muhitte bulunduğu için, hasbelkader malını canlı öyle koruduğu temin ettiğine inandığı için, çevre baskısı, mahalle baskısı filan diyorlardı biliyorsunuz. İşte hasbelkader bir yerlerde bulunduğu için, başka bir yere gidemediği için. Evet, hayır, bizzat tercih edeceksin. Tercih. Birçok seçenek varken sen hakkı, hakikati, dini tercih edebiliyorsan bu makbuldür. Evet, onun imanı bir hırstan, bir tamadan ibarettir. Mal ve canını koruma tamağı, yani hırsı. Safi iman sahibi olanda din vardır. Safi iman. Allah'a karşı huşu vardır. Öbüründe huşu değil, huşunet vardır. Öfke vardır, kin vardır, takıntı vardır. Efendim, hastalıklı tavırlar vardır, abartılı çıkışlar vardır. Ve sağa sola saldırmak vardır. Dinin letafetini, rahmaniyetini, muhabbetini, derinliğini, ufki ve umki yönlerini görmeniz mümkün değildir. Taklidi imandan bugün kaçmadığımız sürece hiçbir alanda hakiki rızka, gerçek kemale ulaşacağımız ifade edilemez, söylenemez diye şahsen içimden geçiyor aziz dostlar, kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri. Şimdi efendim, bu da böyleydi. Şimdi bir başka beyti sizinle paylaşmak istiyorum. Efendim onu bakın. Bir başka şey. Canavarsız, tuzaksız hiçbir köşe yoktur. Hakkın halvetgahından başka bir yerde rahat yoktur. Hiç kunci bidedü bidam nist, cüz behalvetgah hak aram nist diyor. Evet, yani canavarsız, tuzaksız hiçbir köşe yoktur. Her yerde canavarlar, tuzaklar vardır. Hakkın halvetinden, hakla baş başa kaldığın yerlerden başka da rahat yoktur. Aynen de böyle. Yani efendim, nereye çıksan günah, nereye çıksan yasak meyvenin efendim kekre tadı, nereye çıksan uzaklaşma, nereye baksan, nereye yönelsen sürekli böyle bir saldırı, hücum, taarruz, her yerde bir sırrı imtihan, her yerde bir çeldirici, her yerde bir cazip, göz kırpan ve bunların ortasında sen. Bunların ortasında biz. Ne yapmak lazım? Cenab-ı Hak'la halvetgaha sık sık zeminler oluşturmak lazım. Otobüstesin, gözünle gönlünü birleştirmen lazım. Yoldasın, gözünle gönlünü birleştirmen lazım. Nerede olursa olsun hakla baş başa kalıp kendi içinde kısacık da olsa efendim halvet olacağın tırnak içinde zeminler, şartlar oluşturmak lazım. Çünkü onunla halvet olduğun demlerden başka yerde huzur yoktur. Gecenin bir yarısında, gündüzün tam ortasında, işin en kızgın noktasında, nerede olursa olsun. Evet, hakkın halvetgahına ulaşan, yani Allah'la baş başa olmayı başarabilen, bunu kendine bir amaç belleyen, bunun için şartları zorlayan bir fırsat avcısı olan, bütün afetlerden kurtulur ve rahat eder. Himmeti yüce olan kişi, cihanın üzüntü veren karışık hallerinden kurtulur. Himmetin bu konuda yüce olmalı. Himmet. Bak, kavramlarımızdan bir tanesi daha. Bu da çok önemli. Himmet, dindeki gayretindir, hamiyetindir, çabandır. Efendim, o konuda kendini adamandır. Gönülden, bedenden, vücuttan, enerjiden vermendir. zihninden, her şeyinden bağışta bulunabilmendir. Yoksa himmet demek sadece para pul işleri demek değilmiş. Ya himmeti yüce olan kişi cihanın üzüntü veren karışık hallerinden kurtulur. Bir kimse aşağılık nimetlerden perhiz ederse şeytanın tuzağına düşmez. Aşağılık nimetler ne? Yani pespaye zevkler, ucuz bedensel hazlar, anlık gelip geçici bazı duygular, hevesler, hevesat. Bunlara kendini kaptırmışsın, onların peşinde koşturup duruyorsun, gelip yortuyorsun. Anlık pis hevesleri büyük ulvi yüce şeylere tercih ediyorsun. Senin tuzaktan kurtulman mümkün değil. Sürekli şeytanın tuzağındasın, onun tuzağına mahkum hale gelirsin diyor. Cihanın lezzetlerinden sabreder, yalnız muradı hakkın visali olur. Sabret ki imanın kemal bulsun, imana zeval sabırsızlıktan gelir diyor. Ha. İmanın kaybolması, zayıflaması veya zail olması, Allah muhafaza kalkıvermesi, gidivermesi sabırsızlıktandır. İşte bizim dünyadaki hazır nimetlere, peşin nimetlere sabırlı olmamız bu bakımdan fevkalade önemlidir. Hazır nimete sabırlı olmak. Efendim, niye? Öbürü veresiye. Ondan sonra şimdi onu değil de bunu tercih etmek işte insanın aldanış noktasını oluşturuyor. Hani çocuklara dersin ki bak şu çikolatayı efendim biraz bekletirsen sana ikincisini de vereceğim. Ya da şu küçük harçlıklarını biriktir biriktir biriktir yazın sana bisiklet alacağız. Ama çocuk ne yapar? Anlık hazlarına zevklerine kapılır, o çikolatayı hop yiyiverir. Efendim o harçlığı gider hemen sağa sola oraya buraya harcayı verir. Sonra el elde baş başta kalır. Bizim halimizde bu. Hazır lezzetleri, hemen elimizin altında bulunan lezzetleri peşin olduğu için alıyoruz. Öbürü bize ertelenmiş efendim geliyor. Dolayısıyla onu beklemeye sabır göstermediğimiz için, ertelemeye sabır gösteremediğimiz için ki bütün lezzetleri de dünyada elde edemiyoruz. Bir de o var. Lezzetler gidiverdiğinde geriye elem kalıyor, hüzün kalıyor, bir de o var. Hep lezzete müptelalık da insanı acı içinde bırakıyor, o da var. Dünyanın lezzetleri gerçekten ne kadar doyuruyor, o da var. Bütün bunlarla beraber biz efendim acı da olsa, sıkıntı da verse, daha büyükten bizi mahrum da etse hemen peşin olan lezzete kendimizi kaptırıveriyoruz ve böylece kaybedenlerden maalesef oluyoruz. Allah bizi kaybedenlerden eylemesin diyorum efendim. Kazananlardan, doğru şeyi tercih edenlerden olalım diye dua ediyorum. Evet, son bir tane daha okuyayım. Ondan sonra bugünkü bahsimizi de istersemez kapatmış olalım. Bunu isterseniz doğrudan doğruya okuyayım. Sizin de efendim dünyanıza vedia olarak bırakayım. Yani bir emanet olsun, biraz da siz üzerinde düşünün. Diyor ki aziz dostlar, Gülşen-i Tevhid'de seçilen bir beyt-i şerifte efendim, kevn pür çarest hiçet çareni ta ki ne kuşayet hudayet ruzeni. Yani bütün kainat, bütün alem, bütün varlık çare ile doludur. Zannetme ki çare yoktur. Bütün alem çareyle doludur. Ama Rabbin sana çareye doğru bir pencere açmadıkça, oraya doğru bir meyil, bir menfez açmadıkça, meyil vermedikçe senin hiç çaren yoktur. Çok güzel. Evet. Yardımı istenilen Allah'a yalvar ki senin elini tutsun da seni hakikat alemine çeksin. Yana yakıla inleyerek geceleri sabaha kadar, gündüzleri akşama kadar niyaz et. O şah seni yüzüstü komaz, kendine kabul etsin. Ta ki hakka mülakat ile, mülaki olmak ile visal devletine kavuşasın ve Rabbinden ayrı düşmeyesin. Ey biçare, ey çaresiz! Daima çare ara ki cennete ve cennetteki ırmaklara ulaşasın. Cennetteki ırmaklara nail olasın diyor ve bütün kainatın serapa baştan sona pür çare olduğunu, her şeyle bir çare olduğunu bize söylüyor. Çaresizlik diye bir şey söz konusu değildir diye de bize bir büyük müjdeyi veriyor. Kim? Hazreti Mevlana ve onun şerh edicisi olan Gülşen-i Tevhid yazarı İbrahim Şahidi. Evet. Efendim, bugün de Mesnevi Şerif'ten seçtiğimiz beyitlerin efendim sizlerle paylaşılması, bendenizin de kendine inşallah faydası olması bakımından gündeme getirilmesi noktasında bize ayrılan zamanın sonuna gelmiş durumdayız. Hepinize kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.